SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 13 Haziran 2022 Pazartesi. Haftanın ilk programında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Wurundjeri Woiwurrung halkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Bugün Batı Avustralya ve Queensland dışında tüm Avustralya için kraliçenin doğum günü ve resmi tatil. Çalışan veya çalışmayan tüm dinleyicilerimize buradan mutlu haftalar diliyoruz. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da hafta sonunda Avustralya'da öne çıkan siyasi gelişmelere bakacağız. Programın ikinci yarısında yine küresel ısınma ve artan etkilerini inceliyoruz. Programın sonunda ise spor bölümümüz var. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Şimdiden çok sayıda mesaj geldi. Mesaj göndermek istediğiniz numarayı tekrarlıyorum. 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negin Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Kraliçenin doğum günü nedeniyle verilen onur ödülleri sahiplerini buldu. Fiji, Pasifik'teki ana güvenlik tehdidinin iklim değişikliği olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim iddialarına yanıt verdi. LGBTQ artı savunucusu Dr. Sherlyn Rosa Robinson, bu yılki kraliçenin doğum günü onur listesinde bulunan 992 Avustralyalı arasında olmaktan onur duyduğunu söyledi. Genel Vali David Hurley, onur listesindekilerin özveri, mükemmellik ve hizmete bağlılık özelliklerini paylaştığını belirtti. Virajuri kadını Ioana Weldon, New South Wales'teki yerli toplumlara yaptığı hizmetlerden dolayı 2022 Kraliçenin doğum günü onuruna layık görülenler arasında yer aldı. Pandemi sırasındaki çalışmalarıyla eski Federal Sağlık Müsteşarı Brandon Murphy, eski Queensland Sağlık Müsteşarı Janet Young ve New South Wales Sağlık Müsteşarı Kerry Chant da onur listesinde yer aldı. Ödül alan sporcular arasındaysa tenis yıldızı Ash Barty, golfçü Adam Scott, kriketçi Doug Walters, kayak sporcusu Jacara Anthony ve Avustralya kadın kriket takımı kaptanı Meg Lanning yer aldı. Robinson, SBS Haber Merkezi'ne 2017'de eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasına destek sağlamak için yaptığı çalışmalardan dolayı gurur duyduğunu söyledi.
We have come a long way in Australia in terms of our attitudes towards LGBTIQ+ people.
Avustralya'da LGBTQ artı kişilere yönelik tutumlarımızda uzun bir yol kat ettik. Ancak son seçim kampanyasında gördüğümüz gibi trans bireylerin hedef alındığını biliyorsunuz. Bu gerçekten uygunsuz ve olmamalı diyen Robinson, LGBTQ artılı bireyleri tanıma oranı gerçekten çok iyi. Ama bence daha yapılacak çok şey var ve herkes tanınana ve eşit muamele görene kadar çalışmaya devam etmemiz gerekiyor diye konuştu. Avustralya ve Çin'in savunma bakanları gergin ilişkiler döneminin ardından önemli bir ilk adım olarak tanımlanan görüşmelerle 12 Haziran Pazar günü 3 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Çinli mevkidaşı arasındaki görüşme Shangri-La Dialog Güvenlik Zirvesi'nin oturum aralarında gerçekleşti ve bir saatten fazla sürdü. Aynı zamanda Avustralya Başbakan Yardımcısı olan Marles, Çin bizim en büyük ticaret ortağımız. Bu nedenle ikili ilişkilerimizde üretkenliğe önem veriyoruz. Bu uzun zamandır üzerinde durduğumuz bir nokta ifadelerinde bulunarak Canberra ile Pekin arasındaki uzlaşmazlıkların sona erdirilmesi için çalışmalarda bulunacaklarını açıkladı. Avustralya Gizli İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanı, Avustralya ve Çinli bakanların yaklaşık 3 yıl sonra gerçekleşen ilk toplantısını memnuniyetle karşıladı. 2012-2017 yılları arasında Avustralya'nın savunma bakanı olan ve teşkilatın eski genel direktörü olan Dennis Richardson bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi, ancak ilişkileri yeniden kurmak için daha gidilecek uzun bir yol olduğunu da sözlerine ekledi. Güney Avustralya Adalet Bakanı eyaletin gelecek yıl parlamentoda yerli sesi uygulamasını yürürlüğe sokacağını söyledi. Eyaletin Avustralya yerli halkından olan ilk Adalet Bakanı olan Kim Mah, Uluru bildirisinde belirtildiği üzere eyalet hükümetine tavsiyelerde bulunacağını söyledi. The Australian gazetesine verdiği demeçte Mah, eyaletteki yerli halkla uzun süredir devam eden müzakerelere yönelik bir hareketin parlamentoda yerli sesi uygulamasından sonra kademeli olarak ele alınacağını belirtti. Eyalet hükümetlerinin sağlık, barınma, eğitim ve yasa uygulama alanları da dahil olmak üzere yerli girdi gerektiren politikalarla uğraşırken parlamentoda yerli sesi uygulamak için kendi süreçlerini benimsemelerinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Fiji, Singapur'daki bir güvenlik zirvesinde iklim değişikliğinin Pasifik'teki en büyük tehdit olduğunu ve askeri gerilimlere ilişkin endişeleri gölgede bıraktığını söyledi. Fiji son yıllarda bir dizi tropikal fırtına tarafından oldukça hırpalandı ve binlerce kişi evlerinden eden ve adanın ekonomisini aksatan yıkıcı sellere uğradı. Savunma Bakanı Inia Seriouati, Ukrayna'daki savaşın Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki jeopolitik gerilimlerin Pasifik Adası ülkeleri için daha az endişe verici olduğunu belirtti.
In our blue Pacific continent, machine guns, fighter jets, grey ships.
Fiji'de jeopolitik rekabet tehdidi altında değiliz. Mavi Pasifik kıtamızda makinalı tüfekler, savaş uçakları, gri gemiler ve yeşil taburlar birincil güvenlik endişemiz değil diyen Seriouati, varlığımıza yönelik en büyük tehdit iklim değişikliğidir. Umutlarımızı ve hayallerimizi tehdit ediyor diye konuştu. Dünya Ticaret Örgütü Başkanı 164 üye ülkeyi Ukrayna'daki savaşın tetiklediği kıtlıkla başa çıkmak için harekete geçmeye çağırdı. Dünyanın bazı bölgelerinde 10 milyonlarca insanın kıtlık ve bunun sonucunda toplumsal huzursuzluk riski altında olduğuna dair uyarılar var. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala 12. Balkanlar Konferansı'nda buğday ve gübre kıtlığının Afrika ülkeleri üzerindeki daha güçlü etkisini ele almayı umduğunu söyledi.
The WTO must also respond to the looming food crisis.
Dünya Ticaret Örgütü yaklaşmakta olan gıda krizine de yanıt vermelidir. Kuraklık, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olayları COVID-19 pandemisine bağlı tedarik zinciri darboğazı ile birleşerek bizi dünya çapında artan gıda fiyatlarına yönlendirdi diyen Okonjo-Iweala, Ukrayna'daki savaş bu durumu tırmandırdı. Her yerde ekonomiler enflasyonist baskılarla karşı karşıya. Yüksek gıda ve enerji fiyatları en çok yoksul insanları vuruyor diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına karşı çıkan Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik endişelerinin meşru olduğunu söyledi. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak geçen ay NATO'ya katılmak için başvuru yapmıştı. Ancak kendilerini Kürt militanları ve terörist olarak kabul ettiği diğer grupları desteklemek ve barındırmakla suçlayan Türkiye'nin muhalefetiyle karşılaştılar. Stoltenberg, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu arasındaki ve Karadeniz'deki stratejik konumu nedeniyle ittifak için önemli bir müttefik olduğunu söyledi.
This is about terrorism, it's about weapons exports. And we have to understand and remember.
Bu terörizmle ilgili, bu silah ihracatı ile ilgili ve anlamalı ve hatırlamalıyız ki başka hiçbir NATO müttefiki Türkiye'den daha fazla terör saldırısına uğramamıştır. Ve ayrıca Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu, bir Karadeniz ülkesi olması ve aynı zamanda Irak ve Türkiye'ye sınırı olan bir müttefik olması önemlidir diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller silah reformu yasa tasarısı konusunda prensipte anlaştı. Metne henüz yazılmayan tasarının kişilere psikolojik destek verilmesi, okullardaki güvenliğin arttırılması, akli dengesi yerinde olmayan kişilerin silah almasının yasaklanması ve 21 yaşın altındaki kişilerin silah almasının kısıtlanması gibi maddeler içermesi bekleniyor. Ülkede 14 Mayıs'ta Buffalo'daki bir süpermarketteki ırkçı silahlı saldırıda 10 kişinin, 24 Mayıs'ta Texas'ın Uvalde kasabasındaki bir okuldaki saldırıdaysa 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından silah reformu tartışmaları yeniden alevlenmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bu konuda Kongre'ye çağrıda bulunmuş, Temsilciler Meclisi ise hafta içinde silah düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısını onaylamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koalisyon bloğu ikinci dönem göreve geldikten sadece haftalar sonra parlamento seçimlerinin ilk turunda sayım devam ederken meclis çoğunluğunu korumayı hedefliyor. Fransa'da halk, ulusal mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için dün sandık başına gitti. Sandık çıkış verilerine göre Cumhurbaşkanı Macron liderliğindeki Birlikte İttifakı'yla aşırı solcu NUPES İttifakı başa baş gidiyor. Macron'un ikinci 5 yıllık görev süresi boyunca yasaları geçirmek için çoğunluğa sahip olması için ulusal meclisteki 577 sandalyenin en az 289'unu güvence altına alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da gençlerle bir araya geldi. Programda açıklamalar yapan Erdoğan, erken seçim iddialarına yanıt verirken hedefinde yine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
Seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın Haziran'ında seçim var. Ama bu ikide bir, göreceksiniz diyor, Kasım'da seçim var. Bay Kemal, Kasım'da seçim yok. Seçim önümüzdeki yılın Haziran'ında. Kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin? Onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla. Eğer sen aday değilsen adayını açıkla. Ama bunun her ikisi de şu anda yok. Ve şu anda altılı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette.
Zonguldak'ta Çaycuma Belediyesi toplu açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise ekonomik kriz sebebiyle vatandaşın zor durumda olduğunu belirterek halkla helalleşip beşli çetelerle hesaplaşacaklarını söyledi.
Sıkıntılarınız var sevgili halkım, biliyorum. Mutfaklarda yangın var, bunu da çok iyi biliyorum. Beşli çetelere çalışan bir iktidar var. Onu da çok iyi biliyorum. Asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Millet İttifakı Türkiye'yi yönetecek. Beraber demokrasi içinde yöneteceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz. Ama beşli çetelerle hesaplaşacağız. Barış içinde yöneteceğiz, barış. Huzur içinde yöneteceğiz, huzur. Beraber, birlikte, ayrım yapmaksızın yöneteceğiz. Hiç kimseyi İnancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Biz milletin sesiyiz. Biz halkın sesiyiz. Biz Mustafa Kemal'in sesiyiz.
Bu arada Cengiz İnşaat'ın Rize'nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere Vadisi'nde işlettiği taş ocağı çalışmalarına bölge halkı bir kez daha tepki gösterdi. Doğaseverler Eskencidere Vadisi'ne yaşanan doğa katliamını protesto etmek amacıyla vadide kamyonların geçiş güzergahını kapatarak oturma eylemi yaptı. Deutsche Welle haber sitesinde Pelin Ünker imzalı haberde Türkiye'nin 307 milyar dolar fakirleşeceği kaydedildi. İlgili haberde kurdaki artış halka zam olarak dönerken Türkiye'yi kişi başı gayri safi yurt içi hasılada 7 bin doların altına çektiği ve milli gelirin kağıt üzerinde 543 milyar dolara indiği yazıldı. Ağrı'da taksiciler yakıt fiyatlarına gelen zamlara konvoy halinde kent merkezinde tur atarak tepki gösterdi. Taksiciler müşteri bulamamaktan şikayet etti. İlahiyatçılar tarafından Alevi-Sünni ayrımcılığına yönelik bildiri yayınlandı. 10 İmam Hatip mezununun ortaklaşa yayınladığı bildiride Alevisi, Sünnisi, Caferisi, Hristiyanı, Musevisi, inananı ve inanmayanıyla milletimizin bütün bireyleri değerlidir. Geçmişi binlerce yıla dayanan aziz milletimizin birlik ve bütünlüğünü korumak her türlü siyasi ve toplumsal faaliyette gözetilmesi gereken en temel ilkemizdir denildi. T24 haber sitesi yazarı Murat Sabuncu kısa bir süre önce HDP yönetiminin bir karar aldığını ve bunu altılı masada şu an itibariyle en yüksek oyu alan siyasi partinin genel başkanına ilettiğini yazdı. Sabuncu, altılı masa Meral Akşener ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracağını yazdı. 5,5 yılı aşkın süredir Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da 21 gazetecinin 5 gündür gözaltında tutulmasıyla ilgili "gazetecilik suç değildir" mesajını paylaştı. Demirtaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda "özgür basın emekçileri onurumuzdur, derhal serbest bırakılmalıdırlar" diye yazdı. Konya tanıtım günlerine katılan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin Adalet ve Kalkınma Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından isminin anılmamasına tepki gösteren Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya sosyal medya hesaplarından CHP ve HDP'ye karşı olmaları sebebiyle her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe ve kötü ekonomiye rağmen Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını açıkladı ve "aklınızı başınıza alın AKP'liler" diye yazdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlemek isteyen Halkların Demokratik Partililere hiçbir yerde müsaade etmediklerini açıkladı. Polis memuruna yumruk atan HDP vekiline suç duyurusunda bulunduklarını da ifade eden Bakan Soylu, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef alarak "Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin" ifadelerini kullandı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah gazetesi, Berat Albayrak'ın yerine getirilen Nurettin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı gelire endeksli senet uygulamasını eleştirdi. Adalet ve Kalkınma Partili Üsküdar Belediyesi'nin İstanbul Küçüksu Mahallesi'nde iki park alanını yapılaşmaya açtığı kaydedildi. Deprem toplanma alanı da olan Sedirli Parkı'nın belediye tarafından ihale ile satıldığı, bir sitenin kamuya yeşil alan olarak terk ettiği Çocuk Parkı'nın da konut imarına açıldığı ifade edildi. Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadığı bildirildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 11 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 10 derece, Sydney'de genelde açık 16, Melbourne'da yer yer yağışlı 13, Adelaide'da kapalı 16, Perth'te zaman zaman yağışlı 19, Hobart'ta kapalı 12, Brisbane'da genelde açık 21 ve Darwin'de de açık 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız Negin Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Sayın dinleyiciler, hafta sonunda yeni hükümet bazı önemli diplomatik inisiyatiflere imza attı. Birazdan bunlara bakacağız. Sonra da küresel ısınma ve artan etkilerini inceleyen bir araştırmayı sizle paylaşacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. Mahmut Bey'in mesajı şöyle: Türkiye'de dünyalar güzeli ana kuzusu bir kız evladımızı hiçbir müstehcen durum olmadığı halde dans etti diye polis ters kelepçe takarak tutukladı. Bu kadar da tahammülsüzlük niye? İnsanlara baskı yaparak nereye kadar gidecekler? Hepinizin anası, kız kardeşi, eşi, kız evladımız var. Bir kadından, bir kızdan niye bu kadar korkuyorlar? Bu kadar kötülük niye? Demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, Albanese'nin lahana esprisinden geçen gün Cabbage Gate demişti. Son dönemde artan fiyatları ve KFC'nin de marul yerine lahana kullanmaya başlamasını Cabbage Gate olarak nitelemişti. Necdet Bey, sonra Auburn'da lahana ve marul fiyatları katladı. Albanese'nin lahana esprisinden sonra diyor, benim bahçede birkaç kök kara lahana var ve bugün ülkesinin başında 70 yıldır dik duran kraliçenin hayranıyım, demiş bugünkü kraliçenin resmi doğum günü hakkında. Hacı Tokdemir Bey, camide içki içtiler yalanından sonra şimdi de camiyi yaktılar yalanıyla halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Türkiye'de kimse ne camide içki içer ne de cami yakar. Ama bu ülkede, Türkiye'den bahsediyorlar, camiden çıkıp insan yakıldığını da, insanların palalarla bıçaklarla adam öldürüldüğüne çok şahit olduk. Saray ve çevresi İyi Partili zavallı yöneticisinin büyük ayıbını kullanarak güya lanetliyor ve Alevilik kimliği üzerinden yapılan siyaseti kınıyor. Ben de sormak isterim, bu Alevilerin evlerini işaretleyenler ne ceza aldı? Çalıştığı devlet kurumunda Alevileri fişleyenler hakkında ne yaptınız? Bir tane rektör, bir tane vali kaymakam, bir tane müdür bıraktınız mı? Demiş Hacı Bey. Mahmut Bey'den bir mesaj daha var. Türkiye'deki çiftçileri perişan etmek için adeta inat ediyorlar. Kendi vatanımız dururken Venezuela'da buğday yetiştireceklermiş. Koskoca Konya Ovası'nda ekim alanı mı kalmadı, demiş. Hüseyin Bey de SBS'e sözüm, nedense hep Erdoğan yönetimine karşı olanlara söz veriyorsunuz. SBS'i dinlerken daha çok yönetimi eleştirenler, aynı kişiler, birinin ismini vereyim demiş. Hüseyin Bey, Cuma günkü Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünden bahsediyor. Yavuz Bey'den 20 senelik iktidarda güzel bir iş yapıldığını duymadım demiş. Hep karalama haberleri. CHP'ye gelince 70 senedir iktidar yüzü göremeyen CHP bu seçimde gelir tabii, Türk halkı seçerse, demiş. Bir başka dinleyicimiz ismini vermemiş. 21. yüzyılda hala inanç ve kimlik üzerinden siyaset yapmak faşistliktir. Bu orta çağ artı bir düşüncedir. Bunu yapanlar bence onu eleştirmiş. Bunları yapanları eleştiriyorum, diyor. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, Başkan Erdoğan 2023 seçimlerinde aday olduğunu açıklamış. Şimdi Türkiye ve bütün dünya Kılıçdaroğlu ve Altılı Masası'nın şu açıklamasını bekliyor. Evet, bizim de adayımız, demiş. Dünya ve İslam dünyasının lideri, başkomutan, halifemiz Recep Tayyip Erdoğan'dır, demiş Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. BS Rumuzu dinleyicimiz, bu ülke ne zaman gereksiz kraliçenin peşinden kurtulacak? Yaş günüymüş, çok mu önemlidir? Artık bundan kurtulmalıyız. Bu ailenin tarihi kanla, zulümle, sömürüyle dolu bir yönetimdir. Aborjinlerin neslini asimile edip üstüne bir de dinini Hristiyan papazlar değiştirmeye çalıştılar. Niye Allah'a daha yakın olsunlar? Diyeceğim tek şey, Vay şeytanlar, vay ve vicdansızlar demiş BS Rumuzu dinleyicimiz. Daha mesajlar var, okumaya devam etmeye çalışacağım önümüzdeki dakikalarda. Ancak şimdi sizin için hazırladığımız bölüme geçmek istiyorum, Avustralya siyasetiyle ilgili. Eski Başbakan Scott Morrison'ın dünya kamuoyunda en büyük aldığı darbe Fransa ile imzalanan Denizaltı Anlaşması'nın iptaliydi. Başbakan o dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile imzalanan nükleer denizaltı anlaşmasının çok daha iyi olduğunu söylemişti. Ki bazı uzmanlara göre de haklıydı, ancak bu karar Morrison'a oldukça pahalıya mal oldu. Fransa, Avustralya hükümeti ve başbakanının güvenilmez olduğu mesajını verdi dünyaya. Avustralya'nın en yakın müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Biden de o dönemde Morrison'ı eleştirdi. Hatta bir iletişim kazası oldu o dönemde. Morrison arkasında durmadı. İptal edilen anlaşmanın günün sonunda Morrison için siyasi faturası ağır oldu. Birkaç gün önce de iptal edilen anlaşmanın Avustralya için faturasını öğrendik. Hafta sonunda Avustralya siyasetinden çok diplomasisine odaklandık. Eski Başbakan Scott Morrison, Fransa ile ilişkileri dinamitleme pahasına denizaltı projesini iptal ettirip Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile nükleer denizaltı anlaşmasını imza atmıştı geçen yıl. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un o dönemde buna tepkisi son derece sert olmuştu. Morrison'a açıkça yalancı demiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler büyük darbe almıştı. Arada binlerce kilometre olsa da Fransa'nın tepkisi Morrison'ın uluslararası güvenilirliğine zarar vermedi diyemeyiz. 21 Mayıs'taki federal seçimlerde Morrison'ı yerinden eden İşçi Partili yeni başbakan Anthony Albanese hafta sonunda Fransa ile imzalanıp sonra iptal edilen deniz anlaşmasının maddi olarak neye mal olduğunu açıkladı.
Australia will pay the Naval Group 555 million euros.
Avustralya'nın Fransız Naval grubuna tazminat olarak 555 milyon euro, yani yaklaşık 830 milyon dolar vereceğini söyledi. Avustralya, Morrison'ın iptal ettiği anlaşma kapsamında önceden de para ödemişti. Üzerinde anlaşılan en son ödeme ile beraber Avustralya, almayacağı denizaltılar için 3.4 milyar dolar ödemiş olacak. Bu miktarın yine de düşünülenden daha düşük olduğunu söyleyen Albanese, yine de kararları yüzünden Morrison'ı eleştirdi.
This is a saving from the $5.5 billion that Senate estimates was told would result from that program.
Daha önce Senato'ya sunulan 5.5 milyar dolarlık tahminden daha az, ancak yine de büyük açıklamalar yapmaktan hoşlanan ancak bir türlü sözlerini yerine getiremeyen bir hükümet için büyük israf diye konuştu. Morrison hükümetinin federasyonun kurulmasından beri en fazla israf yaratan hükümet olarak hatırlanacağını da belirtti. Yeni ana muhalefetin savunma sözcüsü Liberal Parti'den Andrew Hastie, Albanese'nin hatalı rakamlar açıkladığını söyledi. Ayrıca 830 milyon dolarlık tazminat anlaşmasının altında da mevcut hükümetin imzası olduğunu belirtti.
We were aiming for a significantly lower figure. I'm not going to go into discussions, but
biz çok daha düşük bir tazminat hedefliyorduk diyen Hastie, ayrıca Senato'ya verilen rakamın da 5,5 milyar değil 2,5 milyar olduğunu söyledi. Albanese'yi rakamları bilerek çarpıtmakla suçladı. Fransız Naval Grup, Avustralya hükümetiyle varılan anlaşmanın adil olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. İptal edilen denizaltı programı yerine şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'la nükleer denizaltı üretimi için anlaşma yapıldı. Başbakan Albanese yaptığı açıklamada Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un davetine de en kısa sürede icabet edeceğini söyledi.
I see a personal meeting between myself and President Macron in France as being
kendisi ve Macron arasında bir görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri canlandırmak için çok önemli olduğunu söyledi. Çin'in Pasifik bölgesinde artan nüfuzuna karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında Fransa'da önemli bir müttefik olarak görülüyor. RMIT Üniversitesi'nden Avustralya-Fransa ilişkiler uzmanı Dr. Alexis Bergeant, Albanese'nin iki ülke ilişkilerini düzeltmek için iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.
The changing government in itself is resetting the scene, But I do think that Australia will probably need to do a little bit more.
Aslında hükümetin değişmesi başlı başına yeni bir başlangıç diyen Bergant, yine de Avustralya'nın Fransa'nın güvenini yeniden kazanması için önümüzdeki dönemde daha fazla taviz vermek zorunda kalacağını tahmin ettiğini belirtti. Bu arada Singapur'daki Shangri-La diyaloğunda da sürpriz bir gelişme yaşandı. Diyaloğa katılan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Miles, Çinli mevkidaşı General Wei Fenghe ile görüştü. İki ülke arasında son 2,5 yıldır diplomatik ilişkiler donmuştu. Savunma Bakanı Miles, mevkidaşıyla görüşmesi hakkında detaylara girmedi.
It was an opportunity to have a very frank and full exchange, in which I raised a number of...
Son derece dürüst ve açık bir görüşme olduğunu, Avustralya için önemli olan 26 Mayıs'ta Avustralya'ya ait uçağa yapılan taciz, Avustralya'nın Pasifik'teki çıkarları dahil çeşitli konular konuşulduğunu ve Pasifik ülkelerinin artan askeri yığılmaya maruz kalmamasının önemine dikkat çektiğini belirtti. Savunma bakanlarının görüşmesi önemli ancak Miles yine de uzun dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki engellere dikkat çekti.
We want to take this in a very sober.
Mantıkla ve dikkatli bir şekilde ilerlememiz lazım. İkili ilişkilerdeki sıkıntıları azımsamıyoruz diye konuştu. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Uzmanı Profesör John Blaxland, büyük değişiklik beklemiyor.
The fundamental differences between Australia and China are enduring and China does not...
İki ülke arasındaki temel sorunların kalıcı olduğunu ve Çin'in Avustralya'ya yönelik tutumunu da değiştirmeye niyetli olmadığını belirtiyor. Çin'in Savunma Bakanı General Wei ise yaptığı açıklamada ülkesinin askeri gücünü ön plana çıkardı.
Since the building of China's nuclear force, China has developed...
Çin'in bir nükleer güç olmasını ve son 50 yıldaki kapasite gelişiminin altını çizen general, gelişimin etkileyici olduğunu belirtti. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Küresel ısınma zaten yeterince kötü ancak uzmanlar etkilerinin daha da kötüleşeceğini belirtiyor. Bu bölümü yayına arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yayınlanan yeni bir rapor, 4 temel iklim değişikliği göstergesinin 2021'de yeni rekorlar kırdığını tespit etti. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre bu, insan faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma ve ekosistemler için zararlı ve uzun süreli sonuçlarla karada, okyanusta ve atmosferde gezegen ölçeğinde değişikliklere neden olduğunun bir başka açık işareti olarak değerlendirildi. Covid-19'un küresel ısınmanın kötüleşen etkilerine ara verdiğini düşündüyseniz yanılıyorsunuz. Bilim adamlarının iklim değişikliğini ölçmek için bir ölçüt olarak kullandıkları 4 temel gösterge vardır. Sera gazı konsantrasyonları, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısısı ve okyanus asitlenmesi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yeni bir raporuna göre bunların hepsi 2021'de yeni kriterler belirledi. Deniz ve Antarktika Araştırmaları Enstitüsü'nde biyolojik oşinograf olan Profesör Peter Stratton, COVID-19 ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik yavaşlamaların emisyonlarda bir azalmaya neden olduğunu söylüyor. Ancak bunun tüm hikayeyi tam anlatmadığı konusunda da uyarıyor.
I think there is a perception in the community that emissions have slowed down over the last
Bence toplumda emisyonların son birkaç yılda yavaşladığına dair bir algı var. Ama atmosferdeki karbondioksit hala büyüyor ve iklim üzerinde hala güçlü etkileri var diyen Stratton, gördük ve siz de şunu belirtmenin değerli olduğunu biliyorsunuz. İnsanlar iklim etkilerinin bazılarının pişirilmesi hakkında konuşuyor. Sanki yarın karbon yaymayı bıraksak bile buz tabakalarının erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi şeylerin sonuçları hala devam edecek. Onlarca yıldır ve kesinlikle deniz seviyesindeki yükselişte bunu görüyorsunuz. Çünkü son olarak deniz seviyesi yükselişi 2013'ten bu yana 15 yıl öncesine göre 2 kat daha hızlı artıyor. Yani COVID emisyonları yavaşlatmış olsa da iklimle ilgili tüm göstergeler hala artıyor diye konuştu. Griffith Üniversitesi'nde bilim, teknoloji ve toplum alanında fahri profesör olan Ian Law, Dünya Teknoloji Örgütü'nün bu son raporunun ürkütücü bir okuma yaptığını söylüyor.
Well, it's very worrying. I mean, it reinforces what the Intergovernmental Panel on Climate Change Sixth Assessment Report.
Bu çok endişe verici. Bu yılın başlarında yayınlanan 6. değerlendirme raporuna ilişkin hükümetler arası panelin söylediğini pekiştiriyor. Yani iklim değişikliği sadece gerçekleşmiyor, hala hızlanıyor. Ve hala hızlanmasının ana nedeni atmosfere artan miktarlarda sera gazı salıyor olmamız diyen Profesör Loa, pandemi sırasında küçük bir duraklama oldu ama hızlanma yeniden başladı ve her yıl atmosfere daha fazla sera gazı salıyoruz ve bunu yapmaya devam ettiğimiz sürece tüm sıcaklık, yağış değişimi, daha kötü sel göstergeleri ve orman yangınları hepsi daha da kötüleşmeye devam edecek diye konuştu. Bilim adamlarına göre gerçekten de iklim değişikliğinin gün be gün ortaya çıkan yüzü aşırı hava koşulları. Küresel olarak aşırı hava koşulları ekonomik kayıplarda 100 milyarlarca dolara mal oldu ve insan yaşamına ağır bir zarar vererek gıda ve su güvenliği için şokları tetikledi ve insanların yaşadıkları yerlerden ayrılmasına neden oldu. Ve bunların hepsi sadece 2022'nin ilk birkaç ayında oldu. Ulusal Epidemioloji ve Nüfus Sağlığı Merkezi'nde fahri profesör olan Profesör Colin Butler, artan iklim mültecileri sorununa işaret etti.
Already we've got climate refugees in Australia. We've got people living in cars and caravans who are flooded from Lismore.
Avustralya'da zaten iklim mültecileri var. Lismore'da sular altında kalan arabalarda veya karavanlarda yaşayan insanlarımız var. Evler yaşanmaz durumda. Ama küresel olarak bunun umutsuz hale geldiğini düşünüyorum. Her 4 Afrikalı'dan birinin şu anda önemli gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna dair bir rapor var. Yani Afrikalıların 1/4'ü bu. Bu olağanüstü yüksek bir sayı ve Afrika'nın bazı kısımları geleneksel olarak sahip olmadığı gıda güvensizliğine de sahip diyen Profesör Butler ve ayrıca tabii ki gıda fiyatları da var. Sadece gıda fiyatları da değil, mahsuller ve hayvanlar da tükeniyor. İnsanlar doğal olarak başka bir alternatif arayacak ve birçoğunun sonu korkunç mülteci kamplarına gitmek olacak diye konuştu. Profesör Colin Butler bunun hükümetlerin hızla kaçınması gerektiği bir sorun olduğunu da sözlerine ekledi.
The concept of climate migrants is denied by quite a few governments because it then would mean some sort of moral.
İklim göçmenleri kavramı pek çok hükümet tarafından reddediliyor. Çünkü o zaman bunu önlemek için bir tür ahlaki veya yasal sorumluluk gelecektir. Ama bana göre bu bir nevi kelimelerle oynanmaktadır. oynamak diyen Profesör Butler, küçük bir ada devletiyseniz ve deniz seviyeniz yükseliyorsa ve kapınıza kadar geliyorsa ve başka faktörler de varsa ve göç ediyorsanız, yani ister iklim göçmeni, ister çevre mültecisi veya sadece sığınmacı olun, yine de bunlar aynı şey. Yerinden edildin çünkü bulunduğun yer yaşanmaz hale geldi. Ve ileriye bakarsan bu daha da kötüleşecek diye konuştu. Avustralya'nın kendi federal hükümeti özellikle kendi arka bahçelerinde meydana gelen etkilerle birlikte iklim değişikliği tehdidini ciddiye alma konusundaki çekingenliği nedeniyle sık sık eleştirildi. 2015 yılında o zamanki Göç İşleri Bakanı Peter Dutton'ın meslektaşları Tony Abbott ve Scott Morrison'la Pasifik Adası ülkelerinin yükselen deniz seviyeleriyle karşı karşıya oldukları kötü durum hakkında şakalaşıp gülüştüğü duyulmuştu. Bu konuşmada Tony Abbott iyi bir toplantıydı derken Scott Morrison Moresby'de neredeydi diye sordu ve Peter Dutton kapınıza su çarptığında zamanın hiçbir anlamı yok diye cevap verdi ve Tony Abbott da buna güldü. Profesör Law, federal hükümetin iklim değişikliği konusunda harekete geçmeyi ihmal etmek yerine konuyu hızlandırması gerektiğini işaret ediyor.
Well, the government has not just been missing in action, it's actually been making the problem worse. It's been tipping petrol on the fire.
Hükümet bu konuda sadece eylem eksikliğiyle kalmıyor, aslında sorunu daha da kötüleştiriyor diyen Profesör Loa, fosil yakıtların daha fazla kullanılmasını teşvik etme politikalarıyla petrolü ateşe veriyor. İşçi Partisi'nin politikaları daha iyi ama yine de yeterince iyi değil. Yeşiller ve bazı bağımsızlar çok daha iyi politikalara sahip. Ve sanırım umabileceğimizin en iyisi bağımsızlar ve yeşillerin yeni parlamentoda hükümette bulunanları daha güçlü adımlar atmaya zorlamak için yeterli söz hakkına sahip olmaları diye konuştu. Ülke geride bıraktığımız cumartesi günü sandık başına giderken bu sözler edilmişti.
Government decisions decide. Things like whether we burn coal and gas or whether we accelerate the transition.
Hükümet kömür ve gaz yakıp yakmayacağımız veya temiz yenilenebilir yakıtlara geçişi hızlandırıp hızlandırmayacağımız gibi şeylere karar verir. Elektrikli araçları teşvik edip etmeyeceğimizi veya benzin ve dizel yakmaya devam edip etmeyeceğimizi hükümet kararları belirler diyen Profesör Loa, hükümet tarım sektörünün bir karbon kaynağı olmak yerine karbon depolamaya yönelik teşvikleri olup olmadığına da karar verir diye konuştu. Profesör Loa, bu kararların çoğu kısa vadeli ekonomik kazanımlar peşinde. Ancak uzun vadede iklim değişikliğini yavaşlatmamanın büyük maddi maliyetleri olduğunu da sözlerine ekledi.
There is a real economic cost in the agricultural sector. Fruit and vegetables are more expensive at the moment as a result of the floods.
Tarım sektöründe gerçek bir ekonomik maliyet var. Sel nedeniyle meyve ve sebzeler şu anda daha pahalı. Tarım sektörü genel olarak değişen iklimle mücadele ediyor. Ve bu da gıda güvenliğini daha da kötüleştirecek. Mercan kayalıkları gibi doğal varlıklarla bağlantılı turizme bağlı on binlerce iş var. Daha fazla kömür ve gaz yakmak ve ihraç etmek için kısa vadeli kararlarla bunlar riske atılıyor diyen Profesör Loa, bu yüzden oy verirken gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Daha iyi bir gelecek için çalışacak adaylar var mı? Yoksa kirli kısa vadeli finansal düşünceleri uzun vadeli çıkarlarımızın önüne koyan adayları seçmeye devam mı edeceğiz diye sordu. Ve federal seçimin sonuçları Avustralya halkının Profesör Loa'la aynı endişeleri taşıdığını ortaya koydu. Çünkü maddi olarak Climate 200 adlı grup tarafından desteklenen bağımsız adaylar küresel ısınmaya karşı mücadele, siyasette ahlak ve cinsiyet eşitliği mesajlarıyla Liberal Parti'nin kalelerini yıktı. Özellikle bu kadın bağımsız adaylar, liberallerin en güçlü olduğu bazı seçim bölgelerinde rakiplerini egale edip Morrison'ın başbakanlığını devam ettirmesine en büyük darbeyi vurdu. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün söz konusu raporu, bu yıl Mısır'da gerçekleşecek olan bir sonraki Birleşmiş Milletler iklim değişikliği müzakereleri için resmi bir belge olarak kullanılacak.
SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler, önümüzdeki günlerde önemli spor karşılaşmaları var. Yarın da son derece erken kalkmak için birçok sebebimiz var. Şimdi sizle spor haberlerini sunuyoruz. Sizinle en son spor haberlerini paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerin en önemli maçı yarın Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle sabah 4'te Avustralya ile Peru arasında oynanacak Dünya Kupası playoff maçı. Katar'da oynanacak maçı Avustralya yenerse yine Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Maç öncesi 13 Perulu Şaman Rahip, başkent Lima'da takımlarının kazanması için ayin düzenledi. Çiçekler, çıngıraklar, duman ve yılanlar kullanan rahipler, ayrıca Avustralya takımının olduğu küçük bir fotoğrafa da küçük bıçaklar batırıp duman üfledi. Şaman sayısı da önemli. Katar saatiyle maç 13 Haziran'da oynayacağı için 13 tane rahip seçildi. Bu arada Peru'dan FIFA'ya maçın Katar'da oynanması dolayısıyla da eleştiri getirildi. Peru, Katar'da yaz sıcağının ortasında maç oynamanın oyuncular için güvenli olmadığını iddia ediyor. Katar'daki Dünya Kupası aşırı sıcaklar yüzünden kış aylarına ertelenmişti. Katar'daki 2022 Dünya Kupası 21 Kasım 8 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Türkiye ve İtalya gibi takımlar Dünya Kupası öncesi elenerek büyük sürpriz yaratmıştı. Bu arada Türkiye Futbol Milli Takımı da UEFA Uluslararası C Ligi 1. grup 3. hafta maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve grupta liderliğini sürdürdü. Bir sonraki maç Litvanya ile Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle çarşamba sabah saat 4.45'te başlayacak. Türkiye'de Basketbol Süper Ligi final serisinde dün Fenerbahçe ile karşılaşan Anadolu Efes ilk galibiyetini aldı. Maçı 103-92 kazanan Anadolu Efes seriyi 2-1'e getirdi. Bir sonraki maç Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle yarın sabah 3.30'da başlayacak. Avustralya'daki toplum takımlarımıza bakacak olursak, geçtiğimiz hafta sonu Avondale deplasmanına çıkan Victoria Premier Ligi'ndeki Anadolu Spor, yani Hume City, çekişmeli geçen maçın sonunda rakibine 4-3 yenildi. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilal Spor, yani Wirralsea United evinde Sydney Park'a 1-0 yenildi. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü, yani Albion Rovers, Morland United'ı 1-0 yenerken, aynı ligdeki Çağrı Spor, yani Hume United, Geelong Rangers'la 2-2 berabere kaldı. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlarla programı kapatmak istiyorum. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle: yüzyıllardır Aleviler üzerinden din tüccarları, ağababaları, tarikatçılar her türlü ahlaksız yalanlarla halkı kutuplaştırıp durdular. Bütün bu çirkin ahlaksız ihtamlara rağmen Aleviler ne bir cami yakmışlardır ne de inançlarından dolayı kafa kesmişlerdir. Hatta Alevilik üzerinden siyaset bile yapmamışlardır. Alevilerin üzerinde yapılan bu baskı ve iftiralara rağmen biat kulluk ve sürü psikolojisini sazı sanatı ideolojileriyle yıkmışlardır. Bu sebepten din tüccarlarının hedefi olmuşlardır. Aleviler her daim eşitliğin, adaletin ve ezilenin yanında yer almışlardır. Fakat ne var ki hala daha bu siyaset üzerinden medet uman, halkı kutuplaştıran din tüccarları artık halktan prim alamadıkları gibi tüm söylem ve iftiraların kendilerine ait olduğunu son 20 yıllık iktidarlarında çok iyi göstermişlerdir demiş bu dinleyicimiz. Yeni Şehir Rumuzu dinleyicimiz Tayyip Erdoğan için kaçacak deniyor. Başkan Erdoğan kaçsa kaçsa misak-ı milli sınırlarına ait olan Lozan'ın 100. yıl dönümünde Türkiye sınırlarına dahil olacak Rojava veya Musul-Kerkük'e kaçar demiş. BS Rumuzu dinleyicimiz İşçi Partisi uyuyorlar mıydı? Enerji fiyatları bugüne gelirken niye ikaz etmediler? Mecliste bunu niye söylemediler demiş. Bence haklı tabii. İktidarı olunca sorunları başkasına yüklememek lazım. Erdoğan 3. defa aday olamaz, nasıl oluyor tekrar aday oluyor demiş Hasan Çağlar Bey. Necdet Çimenli Bey, bir demokrasi ülkesi olan Avustralya'da öldürülen ve hapiste olan gazeteci olmamasına rağmen dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 39.luğa gerilemesi merak konusu ve üzücü. Yasalar çapında Avustralya yasaları basın özgürlüğü değil de basında yayınlanacak haberler konusunda bayağı sınırlıyor elimizi. O yüzden bazen yurt dışında haber olan konular Avustralya'da olamıyor. Belki bununla alakalıdır bu düşmesi. AKP çok güzel işler yaptı. Cumhuriyet'in 80 senede milleti için biriktirdiklerini 20 yılda sattı. Hala satacak yerler arıyorlar. Çanakkale'de yatanlarda da utanmıyorlar demiş ismini vermeyen bu dinleyicimiz. Avustralya dahil dünyanın her yerinde terör örgütlerinin propagandasını yapan gazeteciler suçlu görülüp yargılanır. Türk hukuk ve adaleti bu konudaki görevini yerine getiriyor demiş. Geçen gün Diyarbakır'da tutuklanan gazeteciler hakkında galiba yorumda bulunmuş. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Erdoğan yalan serisine devam ediyor. En son 1998'de açılan Van Üniversitesi'ni biz açtık demiş. Bunun gibi kendisinden önce yapılan eserleri sahiplendiği onlarcası var. Bunlar bir şekilde tolere edilebilir fakat bir tanesi var ki çok tehlikelidir. Diyor ki Geziciler bunlar camileri yaktılar. Unutulmasın ki Maraş katliamı camiye bomba attılar. Yalınlığıyla başlamıştı demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir başka dinleyicimiz, doğum günü bir gündür, aynı gündür. Yok İngiltere'de de Nisan'da, Victoria'da Haziran, Eylül'de ve Batı Avustralya'da Ekim'de, Queensland'de diyor. Bu dinleyicimiz, evet, şimdilik bu kadar okuyabiliyorum mesajları. Kaçırdıysam çarşamba günkü programımızda okumaya devam edeceğim. Sayın dinleyiciler, biliyorsunuz yarın yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız çarşamba günü saat 14'te başlayacak. 15 Haziran çarşamba 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmeleri sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamamızdan ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz ve enerji fiyatlarından bahsetmiştik biraz önce. Victoria'da enerji indirimi yapılıyor, enerji ödemesi yapılıyor. İndirim kartı olanlara 30 Haziran buna başvurmak için son gün $250 veriyor Victoria hükümeti ve tüm eyaletlerinde bunun için çeşitli enerji ödemeleri için çeşitli destek paketleri var. Bunların hepsini de biz özet olarak geçen hafta SBS Türkçe web sitemizde yayınladık. Lütfen onlara bakmayı, o makaleye bakmayı ihmal etmeyin. Çarşamba günkü programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.